Ayrım 2, sayfa 31. Ansızın her şey. Geçen yıl tanışmıştım onunla. 23 yaşındaydım. Boyum 1.82, kilom 73'tü. Beni görür görmez benden hoşlandığını anlamıştım. Ama bunun ilk bakışta aşk olabileceğini düşünememiştim doğrusu. Bu benim herkesçe kabul gören yakışıklılığım, o erkeksi çekiciliğim için bile çok fazlaydı. Oysa bir zamanlar 120 kiloydum. Bir akşam bunu ona söylediğimde inanmaz gözlerle yüzüme bakmış, şaka yapmadığımı anladıktan sonra bir zamanlarki halimin izlerini arar gibi yoklayıcı bakışlarla tepeden tırnağa süzmüştü beni. Çocukluğum, ilk gençliğim boyunca hep şişmandım. Bilirsiniz işte, o yaşlardayken birinin size kızdığında ilk söylediği söz şişkodur. Evet, ben de bir şişkoydum. Bu söze alışmıştım artık, incitmiyordu beni. Çocuklar acımasız ve zalimdirler. Her şeyi çabuk görür ve çıplak bir dille hemen söylerler. Dili giydirmeyi sonradan öğrenir insan. Fiziksel durumum değil, neredeyse kimliğim olmuştu şişmanlığım. Bulunduğum her yerde şişman olarak anılıyordum. İlkokuldan başlayarak hep aynı kolejde okudum. Yıl sonu müsamereleri için rol dağıtılırken ilk rol hep bana verilirdi. Üzerinde tartışılmasına bile gerek kalmayan bu ilk rol her zaman belliydi. Şişman ve sevimli olması kaydıyla herhangi bir şey olurdum. Sevimli bir ayı da olabilirdi bu, kocaman göbekli bir çiçekti. En çok oynadığım rol ayıydı tabii. Peluş postlar içinde sağa sola çarpa çarpa homurdanıp dururdum sahne ortasında. Birkaç mevsim etrafında çıtı pıtı arıların vızıl vızıl kanat çırptığı çok yapraklı, geniş göbekli güne bakan oldum. Güneşi oynayan kız ne tarafa dönse ben de o yana dönüyordum. 3 yıl üst üste 7 cücelerden oburu oynadım. Orta ve lise bölümlerinin müsamerelerinde ise evin şişman ve sevimli aşçısını unutmamak gerek. Elimde koca bir kepçe, evin haylaz ve şımarık çocuklarını kovalıyorum. Salon kahkahadan kırılıyor. Ben de nedense pek mutluyum bu durumdan. Çocukluğum, yeni yetmeliğim boyunca müsamereden müsamereye koşturup durduğuma bakılırsa şişmanlığımın seyirlik bir yanı olsa gerekti. Sınıfın en şişmanıydım. Psikoloji derslerinde öğretmen tarafından iyilik ve şişmanlık timsali piknik tipe örnek gösterilirdim. Oysa bütün delikanlılar atletik tip olmak isterlerdi. Şişmanlığım değilse de iyiliğim onaylanıyordu. Bu da az şey değildi. Doğrusu nedendir bilinmez, ben bunların hiçbirinin üzerinde durmuyordum. Ne çocukların zalim şakaları, ne hain büyüklerin örtülü alayları karşısında şişmanlığımdan ötürü eziklik duydum. Mutsuz olmadım, komplekslere kapılmadım. Sanki sahiden şişman değildim de şişman rolü yapıyor, ben de onlarla birlikte kendime bakıp eğleniyordum. Nasıl oluyor da böyle olabiliyordu? Bu gücü nereden alıyordum? Kendime olan bu güven nereden kaynaklanıyordu? İnanın hiç bilmiyorum. Sanki sıramı bekliyordum. Sınıfımızda her şeye gözleri sulanan, hassas ruhlu, içli bir çocuk vardı. Bir gece öncesinden hazırlığını yapıp, her 10 Kasım gününde sınıfa ağlamaktan kan çanağına dönmüş, şiş gözlerle gelir, herkese küs gözlerle sitemli sitemli bakardı. Atatürk'ün ölümüne en çok üzülen Türk çocuğu olduğunun herkesçe görülüp takdir edilmesini isterdi. Her öğretmenler gününde ve çeşitli bayramlarda sınıf adına en ciyak ciyak şiirleri o okurdu. Kendi de bol kafiyeli, süslü ve hisli şiirler yazar, kitaplarını parlak renkli, şatafatlı desenli kağıtlarla kaplar, defter sayfalarının kenarlarına renkli kalemlerle dalları, çok yapraklı bitkiler, çiçekler çizmeyi unutmazdı. Bütün davranışları aferin almaya, herkes tarafından sevilmeye ayarlıydı. Sınıfta herkesin doğum gününü ilk o hatırlardı. Öğretmenlerin gözüne girmek uğruna yapmayacağı şey yoktu. Her yıl hatıra defteri yenilediği yetmezmiş gibi okulda en fazla soruyu soran anket defteri de onunkiydi. Yanıtlamakla bitmiyordu. Daha çok kızlarla arkadaşlık eder, oğlan çocuklarından uzak dururdu. Söylemeye gerek yok. Edebiyat, resim, müzik derslerinde başarılı olup da beden eğitimi ve matematik derslerinde başarısız olan çocuklardandı işte. Bir keresinde her ne kadar çaktırmamaya çalışsa da aslında beni örnek alarak şişman bir çocuğun ağzından ve gözünden yazdığı acıklı bir hikayeyi sınıfta yüksek sesle okuduğunda herkes anlattığı kişinin ben olduğumu anlamış, yazdıklarına gülmüştü. Ama işin kötüsü ben de herkesle birlikte gülmüştüm. Arkadaşlarının şişmanlığından ötürü kıyıcı şakalarla alay ettiği bu çocuğun benimle ve yaşadıklarımla hiçbir benzerliği yoktu. Ayrıksı bir çocuğun iç dünyasını kendince betimlemeye çalışıyor, okul, aile ve arkadaş çevresindeki genel aldırışsızlığın, kayıtsızlığın, hoyratlığın ve kıyıcılığın, bu çocuğun ruhunda açtığı yaraları, herkesten sakladığı ince duygularını süslü bir dil ve sonu gelmez cümlelerle içli içli anlatıyordu. Arkadaşların arasında umursamaz biçimde gülüp oynarken, evine gittiğinde odasına kapanıp yatağına, yastığına gömülerek hıçkırıklar içinde ağlayan, ailesiyle birlikte sofradayken laf işitmemek için az yemek yiyip, herkes yattıktan sonra kalkıp buzdolabının önünde ağlaya ağlaya gizlice yemek yiyen, arkadaşları ders kitapları arasına sakladığı çizgi romanları okurken, onlardan ayrı düşmemek için eline aldığı çizgi romanların arasına koyduğu, içli aşk romanlarına gizli gizli gözyaşı döken, hikayedeki bu altın kalpli çocuğun benimle en ufak bir benzerliği yoktu. Hikayedeki herkes çok kötü, zalim ve kaba, bir tek bu şişman çocuk çok duyarlı, çok anlayışlı, çok iyi kalpliydi. Birbirinden acıklı sahneleri öylesine arda arda dizmişti ki, sonuçta hüzünlü ve acıklı olması gereken durumlar gülünç olup çıkmıştı. Bütün sınıf hep birlikte çok gülmüştük. Aslında belli ki beni değil, kendi yaralarını anlatmak istemiş ama buna cesareti yetmemişti. O yaşlarda herhangi bir konuda cesur olmanın olanağı var mıdır sanki? Fazla yapmacıklı, içli ve ince duyarlılıklı görünmek adına fazla kabalaşmış bu hikaye epeyce de uzundu. Bir süre sonra sınıfın ilgisi sönmüş, herkes çoktan sıkılmış, neşe bulmak için de şakaların tadını ve ölçüsünü kaçırmaya başlamıştı. Artık saklamaya bile gerek duyulmadan ardı ardına kopan kahkahalar üzerine gözyaşlarına boğulup hikayesinin sonunu getiremedi. Alay edilmiş, küçük düşmüştü. En çok da bana kırıldı. Yüzüme derin bir küskünlük ve sitemle baktı. Belli ki birbirimizi anlayabileceğimizi ummuş, bana kendince yakıştırdığı hislerime ve yaralarıma tercüman olduğu için ona bir çeşit gönül borcu duyacağımı sanmıştı. Ama ben öteki taraftaydım. Benim, diğer çocuklarınkine karışan kahkahalarım, benimle kendi arasında kurmuş olduğu bu görünmez ortaklığı yıkmıştı. Kindardı. Sanırım beni hiçbir zaman bağışlamadı. Sonraları bir keresinde bir nedenle bana kızmış, yüzüme kin kusan gözlerle baktıktan sonra pis şişko diye tıslamış, şişmanlığıma ait kendince alaycı ve kırıcı sözlerle beni küçük düşürmeye kalkışmıştı. Hiç oralı olmadığımı, gülerek omuz siktiğimi görünce bu sefer de hiç bozulmayışıma içerlemişti. Sözlerinden alınmamış olmanın suçlusu da ben olmuştum. Anladığım kadarıyla duyarlı ve zayıf bir yanımı arıyor, benim de incinebilir olduğumu görmek istiyordu. O da birçokları gibi yanılıyordu. Şişmanlığımla ilgili ciddiye alınacak dertlerim yoktu. Kendimi kabullenmiştim. Sözcüğün her anlamıyla yuvarlanıp gidiyordum. Rahattım, kompleksizdim. İşin ilginç yanı, bu konuda sanılanın tersine her zaman kızlardan ilgi gördüm. En azından hep bir kız arkadaşım oldu. Kadınlar harika yaratıklardır diyordu filmin birinde gözü çöplükte kalmış yaşlı bir kurt. Her zaman dünyanın en kötü, en çirkin, en şişman adamını bile sevebilecek bir kadın yaşar yeryüzünde. Kalıbını bulmaya çalışan birçok yeni yetme gibi, bir heykel, bir yarı tanrı gibi görmüyordum kendimi. Konuşurken insanların gözlerinin içine bakmaktan, ellerini sıkarken ölçülü bir biçimde kavramaktan korkmuyordum. Şişman bir erkeği kimse rakip olarak görmez. Bu onlar için büyük bir rahatlıktır aslında. Bu çeşit nedenlerle düşman kazanmaları neredeyse olanaksızdır. İnsanlara sıcak, anlayışlı ve içten davranıyor, güven veriyor, bu yüzden çabuk arkadaş oluyordum onlarla. Herkes bana sırlarını anlatır, dertlerini açar, neşesini paylaşırdı. Sevilen bir insan, daha doğrusu sevilen bir şişmandım. Kızları eğlendiriyordum. Kızlar kasıntı erkekler yüzünden gözyaşı dökseler de en çok şakalarına güldükleri erkekleri seviyorlardı. Ne kadar kilolu olursam olayım, hemen herkesin üzerinde birleştiği kayda değer birkaç güzel yanım vardı. Neredeyse iğretiymiş gibi duran, takma sayılabilecek kadar gür ve yukarı kıvrık kirpiklerim, renkli, iri gözlerim, bembeyaz, düzgün dişlerim, herkesin ilk bakışta dikkatini çekip takdirini topluyordu. Cildimin güzelliğini ise şişmanlığın gerginliğine mi, yoksa sahiden cildimin kalitesine mi bağlamak gerektiği, annemin arkadaş çevresi arasında sürekli bir tartışma konusuydu. Sen biraz zayıflasan kadınlar Barbara Cartland'ın anlattığı erkeklerin gerçek hayatta da yaşadıklarına inanacaklar diyordu annemin kimi yaşı geçkin, gönlü genç arkadaşları. Fazla kilolarımla en azından bunlara yazık ettiğimi düşünüyor, iri cüssemde iğreti durduklarına inandıkları bu güzelliklerin heba olduğuna hayıflanarak hem bana hem kaşıma, gözüme, dişime, kirpiklerime, cildime acıyorlardı. Bir de nasıl olsa bu kadar şişmansın, bunlar sana çok fazla diye düşünen ve gizlemeye çalışırken düşüncelerini apaçık ele verenler vardı. Dedim ya, dili giydirmeyi sonradan öğrenir insan. Bunların hepsi aynı oranda eğlendiriyordu beni. Hiçbirinin üzerinde durmuyordum bile. Şişmanlığımı ne saklıyor ne öne çıkarıyordum. Kısacası ona özel bir şeymiş gibi davranmıyordum. Bunu nasıl başarıyordum sahiden bilmiyorum. Bazen düşünüyorum da belki henüz yeterince büyümemiş olduğum için şişmanlığımı fark etmiyordum bile. Benimki tam bir çocuk kayıtsızlığıydı. Liseyi bitirdikten sonra bütün gücümle bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanırken ani bir kararla birdenbire zayıflamaya karar verdim. Hiçbir öncesi ve hazırlığı olmayan, apansız verilmiş bir karardı bu. Asla dramatik bir gerekçesi yoktu. En azından benim bile bildiğim bir gerekçesi yoktu. Hayatımda her şeyin değişmesi gerektiğine yönelik şiddetli ve derin bir istek duymuştum. Neden bilmem, hayatımda köklü bir değişiklik yapamazsam bundan sonrasını istediğim gibi sürdüremeyecektim sanki. Görünüşe bakılırsa köklü değişikliği kaldırabilecek ilk yanımsa ünlü şişmanlığımdı. Öyleyse demek ki ben artık zayıf biri olmak istiyordum. Yıllarca süren kayıtsızlığımda hep bugünü beklemiştim sanki. Ya da artık şişman rolünden sıkılmıştım. Bütün bir hayatın böyle geçmeyeceğine gizlice karar vermiştim. Ve artık zayıf bir erkek olmak istiyordum. Piknikten atletik tipe geçecektim. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapacaktım. Ailem kararımı sevinçle karşılamakla birlikte bana inançsız, iştahıma güvensizlerdi. Bir heves sandılar bunu. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin toy heveslerinden. Diyetisyen gözetiminde kanlı bir diyete başladım. Çevremdeki herkesten destek görüyordum. Kararlılığım başta sevindirdi onları, sonra ürküttü. Çünkü ölümüne bir diyete kapılmıştım. Elimdeki programdan milim şaşmıyor, tek bir gün bile ufak kaçamaklarla kendimi şımartmaya kalkışmıyordum. Ya ölüm ya zayıflık diye yazmıştım hayatımı kuşatan görünmez duvarlara. Ne yana dönsem bu yazıyı okuyordum. Şaşmaz bir kararlılık, çelik bir disiplinle 2 yılı aşkın ölümcül bir dönem geçirdim. Sahiden öleceğimi ya da delireceğimi düşündüğüm günler yaşadım. İlk 10 kiloyu sökmek bir bakıma kolaydı. İkinci 10 kiloyu sökmek de düşündüğüm kadar zor olmadı. Ama son 20 kiloyu ise neredeyse gram gram çekip alıyordum üzerimden. Gövdem bir hapishaneydi. Bense dışarı çıkacağım günleri sayıyordum. Bunca uzun süren, zamanla işkenceye dönüşen bu kanlı diyeti uygularken verdiğim irade savaşı sırasında çektiğim acıya en çok annem tanıklık etti. Kimi zaman gizli gizli ağlıyor, kimi zaman gözyaşlarını saklayamıyordu. Çok zor günlerdi. Yalnızca benim için değil, evdekiler için de. Yemek yemek onlar için de bir suçluluk haline gelmiş, herkes yediğini içtiğini benden saklar olmuştu. Düşlerimde yemek yemek bir kabusa dönüşmüştü. Her seferinde suçluluk duyguları içinde terden sırılsıklam uyanıyor, uykumun arasında bir şeyler çiğniyormuş gibi yaparken yakalıyordum kendimi. Sonrasında ise yeniden uyuyabilmek için saatlerce kıvranıyordum. Sımsıkı kilitlenmiş çenemin ağrısıyla uyandığımda oluyordu. Zayıflamayı hayatım için başlı başına bir hedef haline getirmiştim. Hırsları büyük olan bir insan değildim ama sanki bu sefer herkesce görülüp takdir edilecek büyük bir şeyi başarmam gerekiyordu. Ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka başarmalıydım. Yoksa sürdüremeyecektim. Asla caymamalıydım, yenilmemeliydim. Yarı yoldan geri dönmemeliydim. İrademin esnediğini hissettiğim zamanlar bunca yıl şişmanlık rahatlığının bana kaybettirdiklerini düşünüyor, diyet ve spor konusunda sürekli kendimi yenilenmiş hırslar, kışkırtılmış duygularla güdülüyordum. İlk 20 kiloyu attıktan sonra moralim düzelmeye, kendime olan inancım pekişmeye başladı. Direncimin sonuçlarını almaya, gözle görülür biçimde incelmeye başlamıştım. İlk ödüldü bu ve ardını getirmem için özendiriciydi. Bir yandan diyet yapıyor, bir yandan da hafif sporlarla gevşeyen tenimi sıkılıyor, vücudumu forma sokuyordum. Yürüyordum, koşuyordum, yüzüyordum. Tenise başlamıştım. Çok kişi için inandırıcı gelmeyebilir ama o zor günlerde spor kadar edebiyat da yardımıma yetişti. Sürekli kitap okuyordum. Bir dolu yeni yazar keşfetmiştim. Hafif aletlerle spor yaparken okuduğum kitapları ince ince düşünür, bazı bölümleri yeniden aklımdan geçirirdim. Sanki yükümü hafifletiyordu bunlar, terimi kuruluyordu. Edebiyatın bu anlamda büyük yararını gördüm. Ben kendi dünyamın ve takıntılarımın dışına sürüklüyor, bana ardı ardına akıp giden sayfalardan içine saklayabileceğim bir ikinci hayat yapıyordu. Kabul etmem gerekir ki o zor günlerde, yıllar önceki sınıf arkadaşımın sözde beni anlatmaya çalıştığı hikayedeki şişman çocuğu da zaman zaman düşünmedim değil. Benim de ağlaya ağlaya buzdolabının kapağına yapışıp deliler gibi yemek yemeyi düşündüğüm anlar çok oldu. O kötü hikaye sanki geçmişimle arama girmişti. Edebiyatın insanın hayatına işleyen bir gücü olduğunu böyle keşfettim. Kötü edebiyatın bile kendine göre bir gücü vardı. Bir gece bile olsun nefsime yenilerek yatağımdan kalkıp buzdolabının kapağını açmadım. Hayır, o kötü bir hikayeydi ve ben onun anlattığı iradesiz obur şişko değildim, olmamalıydım. Ama gene itiraf etmem gerekir ki eğer arada o kötü hikayenin bende nedense bunca yıl saklı kalan anısı olmasaydı bu kadar inatçı ve kararlı olmayabilirdim. Zayıflamaya karar verenler kendilerine karşı her bakımdan açık ve dürüst olmak zorundadırlar. Beni buzdolabının kapısından uzak tutan şeyin yalnızca diyetisyenimin önerisi üzerine dolabın kapısına yapıştırdığımız yağlı görünüşlü şişman ve çıplak insan fotoğrafları olmadığını biliyordum. O hikayenin üzerime bir tehdit gibi çökmüş yapışkan anısı dolapla aramda fotoğraflardan çok daha fazla duruyordu ve ben o kötü hikayeyi haklı çıkarmak istemiyordum. Yemek yemek yerine kitap okuyordum. İştahım yön değiştirmişti. Onu da böyle tanıdım zaten. Adını sık sık duyuyordum. Gazete ve dergilerde romanları tanıtılıyor, söyleşileri yayınlanıyor, gecenin bazı ileri saatlerinde yayınlanan radyo programlarında kendine özgü genizden gelen kısık sesiyle okurlarıyla konuşuyor, arada bir de televizyon ekranlarında görünüyordu. Daha çok gençliğin sevdiği bir yazardı. Bir de tuhaftır, yaşı geçkin kadınlar seviyordu onu. Bütün romanlarını hızla art arda okumuştum o dönem ve kelimenin tam anlamıyla tiryakisi olmuştum. Özellikle spor yaparken romanlarının çok sevdiğim kimi bölümlerini ayrıntılarıyla yineliyordum zihnimde. Ne anlatırsa anlatsın, neden söz ederse etsin, hep bir kader duygusu ve polisiye tadı vardı yazdıklarında. Galiba bütün romanları hayatın hesaplanamazlığı üzerineydi. Hiç ummadığınız bir anda bütün hayatınız darma duman olabiliyordu. Sakin, yumuşak görünüşün altında kimsenin güvende olmadığı bir dünya anlatıyordu. Ama bütün bunları ürkütücü bir biçimde değil de bir Luna Park gezdirir gibi tehlike duygusuyla oynayan eğlenceli bir hınzırlıkla yapıyordu. Romanlarına bakılacak olursa hayatın kendisi bir pusuydu. Hepimiz pusuya düşürülmüş, yaşama savaşı veren kurbanlardık. Ve bu durumun fazla önemsenip büyütülecek bir yanı yoktu. Ansızın her şey değişebilirdi. Bana kalırsa roman sanatının kurgusu ile yaptığım egzersizler arasında matematiksel bir bağlantı vardı. Birbirlerinin işlerini kolaylaştırıyorlar. Bana birbirlerini açıklıyorlardı. Kitapta kaçırdığım ya da atladığım kimi ayrıntıların farkına spor yaparken daha iyi varıyor, roman kişileri üzerine uzun uzadıya daha iyi düşünebiliyor, romanın derinliklerini ya da saklı katmanlarını spor alıştırmaları sırasında başka türlü keşfediyordum. Sporcuların neden edebiyattan hoşlanmadıklarını hiçbir zaman anlamamışımdır. Kim bilir, belki de kendi kendime kurduğum bir kandırmacaydı bu. Ama ne önemi var, sonuçta işime yarıyordu. En azından verdiğim onca kilonun bir bölümünü edebiyata borçlu olduğumu düşünmek şimdi daha çok neşelendiriyor beni. 2 yılın sonunda eski şişmanlık fotoğraflarıma tamamen yabancı gözlerle bakıyordum artık. Odamdaki büyük aynanın ahşap çerçevesine bazı eski fotoğraflarımı iliştirmiş, bir onlara bir aynaya bakarak başarımdan gurur duyuyordum. Şaka değil, sonunda 40 küsur kilo birden vermiştim. Aynadaki yakışıklı delikanlı ben olamazdım. Kendimi bunca zaman niye ertelemiştim? Kendimden bunu nasıl esirgemiştim? Bunu kendime nasıl yapmıştım? Aynalar böyle söylüyordu. Başkalarının gözleri böyle söylüyordu. Ben gerçek bir mucizeydim. Beni gören eski arkadaşlarım, tanıdıklarım gözlerine inanamıyorlardı. Gözlerim, kirpiklerim, dişlerim, cildim benim ben olduğuma inandırıyordu onları. Evlere girmez, dünyalara sığmaz olmuştum. Sürekli sokaklarda geziyor, kendimi herkese göstermek istiyordum. Uzun zamandır görmediğim bütün eski arkadaşların, tanıdıkların, uzak akrabaların izine düşmüştüm. Beni her yeni görenin yüzündeki o ilk derin şaşkınlık ve inanmazlık anlatımı beni müthiş bir biçimde eğlendiriyor, sonrasında yapılan tüm konuşmalar gururumu besliyordu. Bütün o şaşkın yüzlere ve söylenenlere uzun süre gereksinim duydum. En azından kendime inanmam için. Ama bu yeni kendimi sindirmem için biraz daha zamana gerek vardı. Zayıflara özgü dinçliğin, ataklığın, şımarıklığın tadını çıkarıyordum. Annemin arkadaşları Barbara Cartland'ın romanlarındaki erkek kahramanların hayattaki karşılığı gibi bakıyorlardı bana. Benim mucizemde kendi öngörülerini doğrulamanın övüncünü duyuyor, Annemin çay saatinde yarım daire biçiminde oturdukları terasta bana bakıp hayatımın kahin kadınları olmanın keyfini çıkarıyorlardı. Cildimin güzelliğinin şişmanlığın gerginliğiyle ilgili olmadığını söyleyenler tartışmayı kazanmışlardı. Işıl ışıldım. Sedef gibi maşallah diyordu aynı kadınlar korosu. Kariyer yapma ümidi beslediğim bir meslek ya da ciddi bir hobi olarak düşünmediğim halde İstanbul'daki bütün büyük mankenlik ajanslarını tek tek gezmiş, hepsiyle uzun uzadıya görüşmüş, hepsinin hayranlığını kazanıp mesleki onaylarını aldıktan sonra birbirinden parlak iş önerilerini büyük bir umursamazlık ve kayıtsızlıkla reddederek ben vazgeçtim demenin ardımdan koşturmalarının, ısrarlarını karşılıksız bırakmanın keyfini yaşamıştım. Onca çile ve cefadan sonra az sefa değildi doğrusu. Zayıflamak bana gücümü keşfettirdi. Kızlar üzerinde eskisinden çok farklı bir etki bırakıyordum. Düpedüz peşimden koşuyorlardı. Çok sık eş değiştiriyor, hiç aşık olmuyor, günümü gün edip gönül eğlendiriyordum. Diğerlerine göre biraz daha ciddi duygular beslediğim 3 kişi oldu hayatımda. Onlara da fazla kapılmadım. Aslında tuhaf oyunlar oynuyordum kızlarla. Kimseden açıkça kaçmıyor, kimseyi açıkça reddetmiyor, minik oklar atarak adım adım geri çekiliyor, ardımdan koşup durmalarını sağlıyordum. Kızların çoğunun beni kendileri için bir gurur sorunu yaptıklarını biliyordum. Daha doğrusu bunun böyle olmasını alttan alta ben hazırlıyor, sonra çaktırmadan ayak değiştiriyordum. Bütün bunları kimseye kötülük olsun diye yapmıyordum aslında. Yeni keşfettiği oyun alanında verdiği zararı hesap edemeyen sorumsuz oğlan çocukları gibi davranıyordum. Bu açıdan bakıldığında masum bile sayılabilirdim. Yaptıklarım sonuçlarını hesap edemedikleri oyunlara kapılan çocukların bilgisizlikten kaynaklanan masum zalimliğini andırıyordu. İnanç, çaba ve kararlılıktan, en önemlisi kendimden bir mucize yaratmış, ikinci bir hayat yaşar gibi yeni bir gövdenin içine doğmuştum. Sanki ben değildim bu. Bir başkasının gövdesini ödünç almış, onun bunca yıl benden esirgenip saklanmış heyecan dolu, çekici hayatını yaşamaya başlamış ve doğruyu söylemek gerekirse kendimi oyunlarıma biraz fazla kaptırmıştım. Büyücüsü olduğum bu mucizeden başım dönmüştü. Yalnızca bedenim değil, yaratıcılığımın da sarhoşluğunu yaşıyordum. Gövdenin gücünü keşfetmiş, onun nasıl güçlü bir silah olduğunu öğrenmiştim. Kızlar beni hiç rahat bırakmıyorlardı. Düpedüz ardımdan koşuyor, benim için ağlayıp gözyaşı döküyor, gösterişli jestlerle acı çekiyorlardı. Onları elde etmek için özel olarak bir şey yapmıyordum. Ama tanıştığım her kız, bu benim olsun diye yaklaşıyordu bana. Yalnızca benim olsun. Benim olduğunu herkes görsün. Oysa ben kimsenin olmak istemiyordum. Ben bile daha yeni kendimin olmuştum. Kızlar da erkeklerin çoğu gibi sahip olmak arzusuyla sevmeyi birbirine karıştırıyorlardı bana kalırsa. Elbette bunun oyunlarını ve inceliklerini erkeklere göre çok daha iyi biliyor, daha üzerinde düşünülmüş yollar uyguluyorlardı. Ama temeldeki amaç ve ödül değişmiyordu. Ben yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda başkalarının gözünde kazanılması gereken bir statü, bir ödüldüm. Rakip beyledikleri diğer kızların karşısında mutlak ve kesin bir zafer kazanmak istiyorlardı. Üzerimden kazanılmış bir zaferle üstünlüklerini, biricikliklerini kendilerine ve herkese kanıtlamak istiyorlardı. Olumlu ve güçlü bir hikaye ile anlamlandırılması gereken bu yarışı tatlandıracak en iyi şey ise aşktı. Birçok şeyi mazur gösteren bir gücü vardı aşkın. Herkesi ikna ederdi. Bu yüzden kızların çoğu bana aşık olmaları gerektiğine inanıp kendilerine aşk ısmarlıyorlardı. Bense kilolarımı daha yeni vermiştim. Planlarımın arasında aşk yoktu. Kimsenin havaya gururla kaldıracağı ödül kupası olmak istemiyordum. Gene itiraf etmem gerekirse, bütün bunlar olup biterken ben de çok masum ve temiz sayılmazdım. Ortada kadın erkek ilişkisindeki bin yıllık klişelerin döndüğü bu oyunları, türlü çeşitli numaraları büsbütün reddetmiyor, hatta tersine körüklüyor, işime gelmediğinde anlamazdan geliyordum. Ya da kısa yoldan şöyle diyelim, erkeklerin çoğu gibi benim de kafam hayli karışıktı. Kızlar hiç olmazsa ne istediklerini biliyorlardı. Ben ne istediğimi de bilmiyordum. Tüm bu ödünç aşk sahneleri, video klip kareleri, gösterişli jestler, karşı tarafın üzerindeki gücünü sınamaya yönelik ileri gerili hamleler bana göre değildi. Gözlerime derin derin bakan, her hareketime binlerce mana yükleyen, kendilerinin her hareketine de binlerce mana yüklenmesini isteyen, her buluşmada bana en az 10 kere şu an ne düşünüyorsun diye soran, İşler sarpa sardığında benim için saçlarını yüzlerine döke döke ağlayan, yeterince görüldüğünden emin olduktan sonra gözyaşlarını saklıyormuş gibi yapan, ben kaçtıkça sessiz telefonlar açan ya da şarkılar dinleten, imalı haberler, sitemli mektuplar gönderen, yetmeyince kapıma yaldızlı kartonlar, yazılı balonlar bırakan, türlü çeşitli jestlerle gönlümü çelmeye çalışan kızlar bana bir şey söylemiyordu. Tüm bu sonu üzüntüyle biten sahnelerin bana fazladan zevk veren şeyler olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben yalnızca geç keşfedilmiş bir gücün sarhoşluğunu yaşıyor ve sahiden ne yapacağımı bilmiyordum. Defalarca söyleyebilirim. Kimseyi üzmek, incitmek, yaralamak istemiyordum aslında. Ben kızları gerçekten seviyordum. Kadınlara düşman değildim. Bazılarının düşünebileceği gibi böyle yaparak onlardan intikam alıyor da değildim. Ortalıkta alınacak bir intikam yoktu çünkü. Daha önce söylediğim gibi ben şişmanken de kız arkadaşlarım olmuş. Kadınlar beni hiçbir zaman reddetmemişlerdi. O zamanlar da sevilmiştim. Çocukça olabilir ama ben kendimce eğleniyordum yalnızca. Sonuçları hesaplayamamış olabilirim. Nitekim fazla ileri gittiğimi anladığım üst üste birkaç üzücü olay yaşadım. Bunlar biraz olsun aklımı başıma toplamamı sağladı. Kendi oyunlarımdan da bıkmaya, yorulmaya başlamıştım artık. Sonuçları canımı sıkmaya başlamış, benim için eğlenceli olan bazı oyunların başkaları için tehlikeli olabileceğini görmüştüm. Zayıflık günlerimi bir tatil gibi yaşamaya bir son vermenin zamanı gelmişti. Öyle ya, piknik tipten atletik tipe geçerken kaybettiğim yalnızca kilolarımdı. İyiliğim ise olduğu gibi duruyordu. Zayıflamış olmakla birlikte ruhen hala piknik bir tip sayılırdım. İyi bir insandım, başarılıydım, hayattan payımı alıyordum. Kötü biri olmam için hiçbir neden yoktu. O sıralar üniversitede işletme master'ı yaparken bir yandan da bir işte çalışmaya başlamıştım. Herkes bana geleceğin parlak turizmcisi gözüyle bakıyordu. Diyet ve spor günlerim beni kitap okumanın zevkinden, edebiyatın kendine özgü hazından haberdar etmiş, edebiyat dünyasının sahiden büyülü kapılarını açmıştı. Artık iyi bir okurdum. Ne yaparsam yapayım okumaktan vazgeçemiyordum. Bu arada beslenme biçimi tamamen değişmiş biri olarak yediklerime de dikkat ediyordum tabii. Gerçi arada birkaç kilo alıp vermek artık benim için işten bile değildi. Ama o 40 küsür kiloyu bedenimden söküp almıştım bir kez. Kolejdeki edebiyat öğretmenimin deyişiyle okyanus mavisine, demir grisine, çimen yeşiline karışmış bu gözler şu yeni zayıf yapılı ve atletik bedene çok daha fazla yakışıyordu. Bir tek erkekler dünyasındaki konumum değişmişti. Okul sıralarındaki o şişman gövdede bu gözlerin bulunması kendini biraz olsun bağışlatır, diğer erkeklerin kıskanmasını, rekabet duymasını engellerdi. Ne de olsa insanlar dünyanın bir tür dengesi diye bakarlar bu tür dağıtım fazlalıklarına. Bunun görünmez bir adaletin işleyişi olduğunu düşünürler. Erkeklerin birbirleriyle nasıl rekabet ettiklerini, nasıl yarıştıklarını artık tribünden seyretmiyor, şimdi sahada yarışıyor, apaçık görüyordum. Ama bunlara da aldırmıyordum. Duyarsız değildim elbet ama geniş bir insandım galiba. Bütün bu anlattıklarımdan da öyle anlaşılıyor. Mutlu sayılırdım. Biraz çenem düşmüştü belki. Aynı lafları tekrarlamaktan sıkılmıyordum. Derslerim de iyi, işim de başarılı, hayatım da mutlu. Her zamanki gibi kendimle barışık, sağlıklı ve keyifliydim. Gerçekleştirmek istediğim hayallerim ve umutlarım vardı. Daha ne isteyebilirdim hayattan? Evet, artık 73 kiloydum. Ve geçen yıl kitap fuarı sırasındaki imza gününde önünde uzayıp giden kuyrukta sıranın bana gelmesini 1,5 saat kadar bekledikten sonra tanıştım onunla. Beni görür görmez benden hoşlandığını anlamıştım. Ama ilk bakışta aşık olabileceğini düşünmemiştim doğrusu. Bu benim için bile çok fazlaydı. Ona ilk romanını imzalatmıştım. Sizi ilk bununla tanıdım dedim. Doğru bir başlangıç dedi. Ben de ilk bunu yazmıştım. Bu kadar ünlü ve sevilen bir romancıdan hemen kendinize özel zaman istemenin, ayaküstü edilecek birkaç sözle arkadaş olmaya kalkışmanın bir yararı olmayacağını akıl edebiliyordum. Oysa onunla uzun uzun konuşmak, ahbaplık etmek, onu dinlemek, kendimi anlatmak istiyordum. Kopuk, bağlantısız cümlelerle şaşkın bir konuşma yapıyordum. Kuyrukta bekleyenler de huzursuzlanmaya başlamışlardı. Neden bilmem, ansızın hiç düşünmeden çıkarıp kartımı verdim ona. Buna ilişkin bir şey söylemedim bile. Yalnızca gülümsedim, elini sıktım. Öyle hiçbir şey söylemeksizin durduk yerde kartımı bırakmış olmayı sonradan anlamsız ve gereksiz buldumsa da her zamanki gibi fazla durmadım üzerinde. Benim ne olursa olsun hiçbir durumda fazla oyalanmadan yoluna devam etmek gibi bir huyum vardı. Galiba hiçbir şeyin üzerinde uzun uzadıya durmamak bana hayat karşısında bir tür bağışıklık kazandırıyor. Beni hayata karşı koruyor, kolluyordu. Birkaç gün sonra aradı beni. Doğrusu arayacağını düşünmemiştim. Yarın akşam bir filmin galasına çağrılayım. Bana eşlik eder misiniz dedi. Hem görüşüp konuşmuş oluruz. Hiç düşünmeden kabul ettim. Çalışma evinin adresini verdi. Bir iki saat önce gelirseniz birer kahve içer, biraz gevezelik ederiz. Sonra da akşam birlikte çıkarız dedi. Ona hiçbir işim yok demiştim ama telefonu kapadıktan sonra ilk yaptığım ertesi akşam için önceden kararlaştırılmış olan bir randevuyu iptal etmek oldu. Ertesi gün akşam üzeri çalışma evinin bulunduğu apartmanın basamaklarını çıkarken önceden tanımadığım tuhaf bir heyecan duyuyordum. Hayatımda ilk kez bu kadar gizemli ve ünlü biriyle tanışıyordum. En çok şampanya sevdiğini okumuştum bir yerlerde. Koltuğumun altında iyi soğutulmuş bir şişe Fransız şampanyası vardı. Birilerine armağan alırken her zaman bu kadar cömert olmazdım. Elimden şampanya şişesini alırken, son romanımı kitap fuarına yetiştirememişlerdi biliyorsun, bak bugün geldi dedi. Masanın üzerinde yığılı duran küçük bir kitap dağını göstererek. Ne güzel değil mi? Böylelikle hem tanışmamızı hem kitabımı kutlamış olacağız. Bana sen diye hitap etmesi dikkatimden kaçmamıştı. Kapağı çok güzel olmuş dedim. Ben de sevdim dedi. Bak son romanımı ilk sana imzalıyorum. Son ve ilk sözcüklerini üzerine basa basa söylemişti. Bunu hiç unutmayacağım dedim. Filmin galası Ortaköy'de Feriye Sineması'nda yapılıyordu. Daha sinemanın kapısından içeri adım attığımızda anladım. Herkes beni onun sevgilisi sanmıştı. Bunu hiç hesaba katmamıştım ve pek belli etmemeye çalışsam da bundan huzursuz olmuştum. Herkesin gözü üzerimizdeydi. O ise umursamaz görünüyordu. Soru işaretleriyle dolu bakışlardaki imaları kayıtsızlıkla karşılıyor, ölçülü, mesafeli ve doğal davranıyordu. Türkiye gibi hala yarı feodal bir ülkede bunca yıldır eşcinselliğini açıkça yaşayan ve yazan ünlü bir adamla birlikte adım attığım bir salonda başka ne düşünmesini beklersin ki? İlk buluşmada gelinecek bir yer olmadığını anlamıştım ama iş işten geçmişti. Baştaki gerginliğimi gene de çabuk attım üzerimden. Gece güzeldi, film güzeldi. Yönetmen de, oyuncular da arkadaşlarıydı tabii. Nereye dönsen ünlü sanatçılar ve kişilerle karşılaşıyordun. Benim için renkli, eğlenceli ve heyecanlı bir akşam olmuştu. Dönerken evine bıraktım onu. Açıkça söylenemeyen imalı bir çağrıyla değil, doğal bir nezaketle bir kahve içmek isteyip istemediğimi sordu. Yukarı çıkmadım. Yalnızca sabah çok erken kalkmam gerektiğini söyledim. O da ikinci kez tekrarlamadı. Genel olarak geceden hoşnut kalmış olmakla birlikte her şeye karşın daha seyrek görüşmek ve birlikteyken fazla kalabalık içine çıkmamak gerektiğini düşündüm eve dönerken. Birkaç gün sonra gazeteci bir arkadaşın doğum günü yemeği için gittiğimiz Haliç Sütlüce'deki Fransız lokantası Café du Levant'ta 30 kişilik kalabalık bir masada yanında oturuyordum. İlgisine karşılık veremeyeceğimi düşünsem de sevgilisi sanılmak galiba hoşuma gidiyordu. Zaten her şey öyle başladı.